Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsimde. Günde bir tane portakal.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Hoş geldiniz. Memlekette saatler 16.05'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hoş Sohbet Sokağı'da yürüyüşümüz başlayacak. Sonrasında Sesler, Renkler, Düşler kafesine uğrayıp sanattan bahsedeceğiz. Didem Güner'e Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir yürüyüş olacağını şimdiden vaat ediyorum sizlere. Çünkü sanat olacak işin içinde. Çift 0 90 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizim telefonlarımız. Eğer WhatsApp'tan mesaj atmak isterseniz o da mümkün. 090 533 940 07 37. Instagram'da da yerimiz var. Hoş Sohbet Sokağı ve bizi www.turkiyeninsesradyosu.com adresinden olduğu gibi TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Yok biz televizyon karşısında izliyorsanız da radyo seçeneklerine dokunun. Siz televizyonunuzun kablo TV olabilir, uydu TV olabilir. hiç fark etmez. TRT Türkiye'nin Sesi Radyos kanalını zaten göreceksiniz. Dijitürk'te ise adresimiz 423. Güzel bir şarkıyla selamlayalım sizleri. Hoş bir Ankara sohbetinin öncesine iyi gidecek bir şarkı bu. Vedat Sakman sesi Ankara'da Aşık Olmak.
Kanatlarında sevdanın kar bulutları, Ankara'nın bir kuş uçtu güneye. Kanatlarında sevdanın kar bulutları, gün batımı masum yürüyüşler ağlamak. Ah, yine bir şeyler aldı gitti ayrılık hüzün. Yeni bir şeyler aldı gitti ayrılık. Gözlerin bugün zarif ve ince bir hüzün. Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm. Sözlerin bugün kırık umarsız gördüm. Ankara'da yalnız olmak zor iki gözüm. Haykırışları yine de yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzün sensiz sessiz haykırışları, son sevgi sözcükleri, son fısıltılar. Yine bir şeyler aldı gitti ayrılık hüzünleri. Yeni bir şeyler aldı gitti ayrılık. Gözlerim bugün zarif ve ince bir hüzün. Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm. Sözlerim bugün kırık umarsız gördüm. Ankara'da yalnız olmak zor iki gözüm. Ankara'da sensiz olmak zor iki gözüm. Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm.
Hoş Hoş Sohbet Sokağı Ankara'da olduğu için belki biz Ankara üzerine konuşmayı pek çok seviyoruz aslında. Hırpalamaz, yormaz Ankara, kırıp dökmez, sımsıkı bağrına basar sizi. Biliyorum ki kaç yaşına gelirsem geleyim bu böyledir. Bir şehir nasıl bağrına basabilir insanı derseniz diyor ve sonrasında da açıklıyor. Bilge Güven Kızılay bugün bizimle birlikte. İşte bu sözler onun sözleri. Bakalım bir şehir acaba nasıl insanı bağrına basabilirmiş? Bilge Hanım merhaba.
Merhabalar, ne kadar güzel okudunuz. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin sesinizi duymak büyük bir mutluluk bizim için. Bildiğim kadarıyla 2 hafta evvel galiba bir imza gününüz vardı, değil mi Ankara'da?
Evet, Ankara'daydım. Keşke o sırada yapabilseydik programı, stüdyonuzda olabilirdim o zaman.
Evet,
Şimdi ne yazık ki İstanbul'dan katılıyorum bağlantıya.
bunu öğrendiğimde benim de çok geçti. Sonrasında size bir dostum vasıtasıyla haber yolladım ve İstanbul'a döneceğiniz haberini aldım. Yoksa bizim çarşamba günlerimiz kültür sanat günü ve o yüzden dedim acaba yakalayabilir miyiz sizi? Peki bu kadar Ankara aşığı olup da İstanbul'da yaşamak da neyin nesi?
Çok haklısınız bu soruda. Aslında kitabın içinde bunun cevabı da var. 1996 yılında iş nedeniyle mecbur kaldım ayrılmaya. Çünkü yıllarca Sümerbank'ta çalıştım, 9 yıl kadar. Tekstilci oldum ve istedim ki tekstil Ankara'ya gelsin. Beklediğim dualar ettim, maalesef olamadı.
Olmadı. Hı
O yüzden birazcık da mecburiyetle başladı bu ayrılık.
hı.
Ama nasıl söküle söküle ayrıldığımı Ankara'dan çok acıklı biçimde kitapta anlattım.
Oh, evet. Şimdi siz bildiğim kadarıyla ODTÜ sosyoloji okudunuz
Evet.
ve sonrasında da çalışma hayatınız başladı. Bir
Evet.
yine kumaşla haşir neşir olan bir firmayla isim vermeyeyim özelleştiği için yoksa benim için gayet devlet olan bir firma hala da.
Haklısınız, haklısınız.
Evet, sonrasında işte evlilik falan derken siz İstanbul rüzgarına kapıldınız öyle mi?
Öncelikle İzmir'e gittim, yine aynı nedenlerle. Bir 3 sene kadar İzmir'de yaşadım. İzmir Ankara'ya daha çok benzer doğrusunu isterseniz. Hani Ankara'nın denizli sahili diye tarif ederim ben
Ne
her
güzel
zaman
söylediniz,
orayı.
evet.
99'dan itibaren de İstanbul'da hayatımı kurdum. Burada devam ediyorum.
Çok
Ama
güzel.
hala benim için yuva neresi derseniz kesinlikle
Ankara.
Ankara.
Ankara,
Ankara.
evet. Peki sizin Ankara'nızda, sizin gözünüzdeki Ankara'da, yani dilerim ki mesela biz Ankara'dayız, bizi böyle o gri kimlikteki renksiz kişiliklerden görmüyorsunuzdur. Siz nasıl görüyorsunuz Ankara'yı?
Zaten Ankara ile ilgili bana sorarsanız en büyük sorunumuz budur bizim. Bunu da kitabı yazıp bitirdikten sonra anladım. Ben ön sözü hep en son yazarım. İlk ön söz okunur ama ben onu en son yazmış olurum. Onu fark ettim. Şimdi başka şehirlerde doğup büyümüş insanlara şehrini anlat dediğiniz zaman hep böyle bir simgesi vardır. Somut bir simgedir bu. Ve
Evet.
güzel bir şeydir. Yani işte ne bileyim İstanbul'a sorun Boğaz derler. Erguvanları anlatırlar. İşte Adanalı belki kebap diyecektir. Belki portakal çiçeklerinin kokusu diyecektir. Biz hep zorlanırız Ankara'yı tarif ederken. Çünkü Ankara bir his. Ankara bir histir. Yani o hissi anlatabilmekte zorlanırız her zaman. Yani ilk duygularla tarif ederiz Ankara'yı. Vefa deriz, dostluk deriz, işte milli mücadele gelir akla, cumhuriyet gelir, o gelir Mustafa Kemal Paşa.
Bilge Hanım, o zaman şöyle yapalım mı?
Buyurun.
Sizin çok derli toplu ve çok hoşuma gitti bu cümleleriniz. Ben buradan size ipuçlarını vereyim, oradan sohbetimize devam edelim. Sizin ön
Tamam.
sözünüz olmalı diye düşünüyorum ben. Ankara diye insanlar vardır kitabının.
Evet.
Bir başka şehri sorun insanlara. Aklınıza ilk gelen nedir deyin. Kimisi önce yemeklerini söyler, kimisi kalesini, camisini, gölünü, iklimini. Herkes kendi doğduğu şehrin en güzel yanını anlatır. Oysa Ankara bir histir. İlkin değer yargıları ve insanlar gelir aklınıza. Milli mücadele gelir, inanç gelir, umut gelir. Yok oluşun, tükenişin üzerine yeniden doğan güneş gelir. O gelir. Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet gelir, vefa gelir, dostluk gelir. Romanlarıyla tanıdığımız Bilge Güven Kızılay bu defa doğup büyüdüğü, güzel anılarına ev sahipliği yapan şehrini, yuvasını anlatmak için oynatıyor zarif kalemini. Kelimeleriyle Ankara'nın tarihine, mekanlarına, şehrin dokusuna, en çok da insanlarına ışık tutuyor. Çünkü Ankara bir tavır, bir duruştur, bir görgü, bir hayata bakıştır. Cumhuriyet'in ta kendisidir. İşte o yüzden Ankara diye insanlar vardır. Evet, demek ki Ankara diye insanlar vardırın sebebi buymuş.
Kesinlikle öyle. Evet. Onun için de aslında kitap tam olarak nerede başlıyor biliyor musunuz? Kızılgöl'ünde başlıyor.
Evet.
Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya geldiği tarihte başlıyor. 27 Aralık 1919'da birçok tarih kitaplarında, kaynaklarda biz Ankaralılar biliriz. Çok güzel anlatılır o gün.
Evet.
O yıllarda şehrin nüfusu 26 bin kişi olarak tahmin ediliyor ama 40 bin kişinin üstünde bir mahşeri kalabalıktan bahsediliyor kaynaklarda. Tabii ki seymenlerimiz var, baca erenler, çocuklar karşılayanlar. Ama müthiş etkileyici bir gündür o. Ben orada başlamak istedim. Çünkü rahmetli dedem çok güzel bir ifade kullanırdı. Derdi ki Ankara zamanında Mustafa Kemal Paşa'yı böyle bağrına basmamış olsa şimdi kenarda kıyıda kalmış bir taşra kentiydi. Ve ben buna çok inanırım. O yüzden de şöyle düşünüyorum. Aslında Kızılca gün Ankaralıyım diyen bizlerin, herkesin kaderinin yazıldığı gün. O yüzden de o günle başlıyor. Yoktan var edilmiş şehir nasıl yoktan var edildi? Biraz onu anlatıyor. Sonrasında da yine benim Ankara diye insanların üzerinden Ankara'yı anlatıyor kitap.
Evet, şimdi şunu iyi bir haber olarak size verebilirim. Cumartesi günü bilinen bir kitap evine gittiğimde kitabını sorduğumda yok olduğunu öğrendim. Demek ki güzel. Yeni baskılara hazır olmanız gerekiyormuş. Bu iyi bir haber bence.
İşte Ankara'daki tanıtımda zaten yanımızda getirdiğimiz kitapları yetiştiremedik gelenlere maalesef.
Harika, çok güzel, çok güzel. İnşallah yine gelecek, ben de edinmek istiyorum. Peki bundan önce kaleme almış olduğunuz eserlerden bile biraz bahsedelim mi? Yani her birinin ayrı bir hikayesi, farklı kişiler vardır elbette. Biraz onlardan da söz etmek ister misiniz Bilge Hanım?
Tabii elbette. Ankara diye insanlar vardır aslında benim yayınlanan 8. kitabım. Bunların 4 tanesi roman. Bu romanların ikisi de zaten Ankara'da geçiyor. İlk yayınlanan romanım Kehribar Zamanında Aşk, anneannemle dedemin gerçek hayat hikayesi. 1930 ların sonunda başlar Cebeci'de Ankara'da ki romanın geçtiği konak hala orada ayakta, birçok bizi dinleyen izleyicilerimiz belki bileceklerdir.
Öyle mi? Hangisi?
Bana çok Dumlupınar sokakta tam Hacettepe'nin karşısındadır böyle.
Evet.
Şu anda tabii kullanamıyoruz kültürel miras ilan edildiği için ama inci tanesi gibi bir bina, öyle söyleyeyim size.
Çok güzel.
Orada başlıyor gerçek hikaye. İşte 1970'lerde ben dünyaya geldiğim zaman son buluyor. İlk romanım da o benim. İkinci romanım Kırkyama. O kurgu romandır, gerçek hikaye değildir ama 1970-1990 arası da yine Ankara'da geçer komple. Yani o içimdeki Ankara özlemini ben yazarak gidermeye çalışıyorum
evet,
sanıyorum.
Evet.
Üçüncü romanım Kayıp Hayaller Koruyucusu. O böyle yaşsız bir kitap, öyle tarif edeyim onu. Hani 9-10 yaşından itibaren herkes okuyabileceği, hatta ailecek okunabilecek bir kitap olsun duygusuyla onu kaleme almıştım. Son romanım Emanet'te köy enstitülerini anlatıyor.
Evet, Emanet.
Yine Ankara'dan çok uzağa gitmedim. Hasanoğlan köy enstitüsünde geçiyor.
Çok
da
güzel.
Bir de Hayal Ağacım serisi var. Sosyal medyada paylaştığım
yazılarınızı toplamış hali değil mi?
Kitaplar. Evet.
Onu da üçleme yapmışsınız bildiğim kadarıyla değil mi?
Zeytin. Evet, ağaç isimleri
Zeytin,
üzerinden.
Zeytin, İde ve Erguvan.
Erguvan, evet.
Peki İstanbul'da yaşıyorsunuz, hani o kadar Ankara'yı seven bir insan, İstanbul'un bir şeyine vuruldunuz mu? Hani orada da bir iz var mı?
Şehir olarak,
evet.
Yani İstanbul tabii ki çok güzel bir şehir. Ne zaman köprüden geçsem hep içimden bunu geçiririm, ey aziz İstanbul diye. Ama hani yüreğimi titreten bir şey yok. Ankara'ya girişte o hani otoyoldan Ankara yazısını gördüğüm anki duygularımı İstanbul'da bana yaşatabilen bir şey yok. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ama yani burada iş hayatımda belli bir noktaya geldim. Kariyerimde yükselişleri burada yaşadım. İlk kitaplarım burada basıldı. Burada evlendim. Kızım burada dünyaya geldi. Yani İstanbul'un hayatımdaki etkisini tabii ki yok sayamam. Güzelliğine tabii ki hiçbir şey diyemem. Ama Ankara'nın yerini tutabiliyor mu benim için? Tutamaz. Onun apayrı bir yeri var.
Peki Vicky Hanım, sizin izleyenleriniz, pardon dinleyen dedim, izleyen hepsini ben tüm hepsini hayatımda kullanıyorum ya, okuyanlarınızla ilgili sonunda doğruya vardım. Okurlarınızla bu bağınızın bu kadar güçlü olması, çünkü sizi okuyup gerçekten çok seven, ay Bilge Güven Kızılay harikadır dedirten şey sizce ne?
Samimiyet diye düşünüyorum ben. Yani ve bu nasıl başladı? Bunu aslında burada tam anlatmanın zamanı bence. Sevgili Turgut Özakman, Nur İçinde Yatsın. O ilk şu Çılgın Türkleri yayınladığı zaman okuyup ben böyle gözyaşları içinde çok etkilenerek Bilgi Yayın Evi'nden çıkmıştı, hiç unutmuyorum. Ona bir mail attım. O zamanlar sadece bu sosyal medya imkanlarımız yoktu.
Evet.
Ve hani o kadar eminim ki cevap gelmeyeceğinden. Ama çok içtenlikle yazdım. Ya yani ellerinizden öpüyorum falan diye bitirdim maili. Bir saati bulmadı. Sevgili kızım Bige diye bir cevap.
Ay,
Ya
ne
ondaki
güzel.
mutluluğumu size anlatamam. Yani bir yazarın ve hani satırlarına hayran olduğunuz birine size dönmesi hissinin
Evet.
yarattığı minnettarlık ve sevgi.
Hı.
O yüzden de hani özellikle de sosyal medyada paylaştığım yazıların altına yapılan yorumlara
Hı.
yetişebildiğim kadarıyla ben mutlaka cevap vermeye çalışırım.
Hı.
Mesajlara mutlaka dönmeye çalışırım. Ve okurları böyle hani uzak mesafeli bir şey olarak değil de sanki kendi ailemin devamı, daha
Çok
kocaman
güzel.
bir aile, kayıp akrabalarım gibi her
Harika.
zaman o duyguyla
Hı.
değerlendiriyorum onları.
Hı. Bu da tabii sevgi bağlarınızı güçlendiriyor, değil mi?
Evet,
Evet.
evet, evet.
Peki hayaller sizin için hayal kurmanın çok önemli olduğunu biliyorum. Örneğin siz işte ODTÜ Sosyoloji'de okurken hiç yazar olma hayaliniz var mıydı?
Hep vardı.
Hı.
Yani ODTÜ'ye gelene kadar daha küçücük yaşımda Tarhan Kitabevi'nde, bakın bu kitabın içinde o anı vardır. Annemle el ele tutuşur giderdik. Ben daha okuma yazma bilmediğim yıllardan bahsediyorum bu arada. Orada annem kitaplara bakarken ben de saatlerce kendi kendimi oyalardım. Hiç sıkılmazdım ve o raflara bakıp günün birinde benim kitaplarım da burada dizili olacak diye hayal kurduğumu hatırlıyorum.
Çok
Yani
güzel.
çok hayalperest bir çocuktum zaten yani küçüklükten beri.
Hayal ama hayal olmakla kalmıyor. Siz onu gerçeğe dönüştürmeyi de çok iyi öğrenmişsiniz.
Ama bugün gördüğümüz birçok gerçek bir zaman birinin hayalidir.
Hayaliydi, değil mi?
Buna
Evet.
çok inanırım. Buna çok
Ne
inanırım.
güzel söylediniz.
Ve
Evet.
şunu fark ettim. Yani bu toplumda bunu da fark edeli bir hani kitaplarım çıkmaya başladıktan sonra diyebilirim. Hayal kurmak nedense bu ne zaman oldu onu bilemiyorum inanın. Saygıdeğer bir şey değil hayal kurmak. Hayalperest insanlar güvenilir kişiler olarak değerlendirilmiyor. Ve bir şeyden hayal bu diye bahsettiğimiz zaman aslında imkansız kelimesi yerine hayal kelimesini kullandığımızı fark ettim. Ve bu çok büyük bir blokaj aslında. Toplumsal bir blokaj. Çünkü hayal kurmadan hiçbir gerçeğe ulaşamazsınız. Yani bugün içinde yaşadığımız bu cumhuriyet dahi bir zamanlar herkes pes
Hayatım.
etmişken bir kişinin geldikleri gibi giderler demesiyle onun kurduğu hayallerle kuruldu.
Tabii.
Ben tek başıma ne yapabilirim ki cümlesini biz bu ülkede asla söylememeliyiz diye düşünüyorum. O yüzden evet hayallerin çok önemli olduğuna inanıyorum ve bunu mümkün olduğunca vurgulayan yazılarla insanlara ulaşabilmek istiyorum.
Tamam, hayal kuracağız. Çünkü gerçek olma ihtimalleri çok yüksek anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ederiz Bilge Güven Kızılay. Tüm konuşmalarınızı sanki siz karşımdaymışsınız gibi yüzümde bir tebessümle dinledim. Ve çok uğurlu bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Biz Ankaralıların da mutlaka Ankara diye insanlar vardır kitabını edinmeleri gerekliliğine inanıyorum. Eğer gerçekten Ankara sevdalısıysanız.
Evet. Çok severek okumasını dinliyorum herkesin.
Çok teşekkür ederiz. Her şey yolunda gitsin hayatınızda. Tekrar görüşmek üzere. Belki de belli olmaz. Bir gün Ankara'ya geldiğinizde artık irtibat numaralarımız var sizde. Neden
Tabii ki mutlaka.
olmasın? Neden şu boş karşımdaki boş koltuğu doldurursunuz belki.
İnşallah. Çok
Tamam.
isterim. Çok teşekkür ediyorum
Ben teşekkür
davetiniz
ederim.
için. Çok
Hoşça kalın.
sevgiler hepinize.
Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.
Hoşçakalın.
Hoşça kalın.
Sonuna kadar geldim aşkı, kavuşamadım ben sana, yetişemedim ben sana. Anlatamadım derdimi, ağla gönlüm ağla. Beklediğim inan seni her gün. Dayanamadım sevgisiz, yaşayamadım ben sensiz. Anlatamadım derdimi, ağla gönlüm ağla. Yazık ettin yazık, kendinden çok bana. Gücüm kalmadı artık her yokluğunda. Aylar geçse de yıllar, geçse de bir ömür, böyle sürse de ben seni unutamam. Aylar geçse de yıllar, geçse de bir ömür, böyle bitse de ben seni unutamam. Kavuşamadım ben sana, yetişemedim ben sana. Anlatamadım derdimi, ağla gönlüm ağla. Yazık ettin yazık, kendinden çok bana.
Sesler, renkler, düşler. Sevgili dinleyenlerimiz, opera ve bale, sahne ve gösteri sanatlarının birçok öğesini bünyesinde barındıran iki sanat dalı. Ülkemizde batıya göre çok daha geç bir dönemde kurulmuş olmasına rağmen bugün devlet opera ve balesi uluslararası sanat platformlarında kendilerini kabul ettirmiş başarılı sanatçılara sahip ve aynı zamanda da önemli etkinlikler gerçekleştiriyor. Biz bugün devlet opera ve balesi genel müdür yardımcısı, balet, koreograf Volkan Ersoy, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim.
Ve Anadolu Ajansı muhabiri Yasemin Karyoncuoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldin Yasemin.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi bizim için hani tiyatro diyoruz, biz sinema diyoruz ama ne zamandır operayı konuşmadığımızı düşündük ve baleyi konuşmadığımızı düşündük. Dolayısıyla bugün burada olmanız gerçekten bizim için çok büyük bir mutluluk Volkan. Ayaklarınıza sağlık.
Çok teşekkür ederiz. Bizim için de öyle gerçekten.
Yasemin'cim, sen son zamanlarda görüşmediğimizden beri hangi etkinlikleri takip ettin? İstersen oradan başlayalım. Sonra Volkan'la biraz opera ve baleden bahsedelim.
Tabii 15 gün gibi kısa bir süre. Bu süre zarfında biz takipçiyiz aslında. Yakın zamanda da Aşk İksiri, hatta cumartesi günü premier yapacak. Onun haberini yapacağız. Evet. Biz Anadolu Ajansı olarak çok seviyoruz opera bale haberi yapmayı. Ve ajans olarak da aslında güzel bir misyon edindik. Bu haberleri kesinlikle temsilleri kaçırmıyoruz, yapıyoruz. Yani çok ciddi bir şey olmadıkça hepsini takip etmeye çalışıyoruz. Evet. Önemli bir görev aslında. Yani pek çok açığı da dolduruyoruz belki de.
Çok keyifli bir işte aynı evet, zamanda. Çok eğer da keyifli. Sanat seviyorsanız. Hem olması keyifli, zaten bu branşı seçmezdi.
Kesinlikle. Hem de önemli yani bir kamu kurumunun bir kamu ajansının bunu takip etmesi ve bu eserleri çok iyi bir şekilde sanatseverlerle buluşturması, haberlerini yapması çok kıymetli.
Aşk İksiri dedin. Volkan Ersoy Aşk İksiri
opera.
O zaman
Donizetti'nin operası.
Tamam. Cumartesi günü.
Cumartesi akşamı premier yapacak Ankara Devlet Opera Balesi. Biz tabii 6 müzik.
Bizi neler bekliyor?
Ya çok keyifli, nefis bir dekor, harika bir sanatçılarımız müthiş bir performansı. Sahnede de küçük sürprizlerle artık seyircilerimiz karşılaşacak. Zaten göreve geldiğimiz günden itibaren Sayın Genel Müdürümüz Tansu Aytuk'la beraber seyircilerimize yoğun bir ilgi ve teveccühle karşılaştık. Daha Yasemin Hanım da bunu yakından takip ediyordur. Bütün amacımız 6 ilimizde sanatseverlere kaliteli, vizyonu ve misyonu çok geniş ufuklara açılan, yurt dışıyla önemli sanat merkeziyle yarışan bir kurumu sanatçılarımızla birlikte ekip halinde biz olarak, biz kelimesiyle yürütmeye çalışıyoruz, idare etmeye çalışıyoruz. Evet. Bu bağlamda da Ankara Operası bu cumartesi günü çok keyifli bir opera eserine imza atacak. Daha sonra sırasıyla diğer illerimizde de seri bir şekilde premier haftasına gireceğiz.
Harika, harika. Yoğun bir süreç bizi bekliyor demek ki. Sizi bekliyor evet. Daha doğrusu. Biz de bilet alabilme sıkıntısı yaşayacağız. Yani Aşk İksiri'ni şimdi siz bizim kulağımızın önce Karsu'yu kaçırdınız. Ondan sonra biz de nasıl takip edeceğiz bilmiyorum Aşk İksiri'ni. Çünkü gerçekten yok satıyorsunuz.
Çok ciddi bir anlamda doluluk oranıyla. Gerçekten seyircilerimize burada şükranlarımızı iletiyorum. Hem kurum adına hem de bir sanatçı olarak şahsım adına. Bizim bütün beslendiğimiz şey alkış. Yani tabii ki de biz bu sanat dallarını sanatseverler ve seyircilerimizi onlara belli bir alanda, sanat alanında dünyalarını, ufuklarını genişletirken kendimizin de besin kaynağı o alkış. Dolu salonlara, dolu seyirci koltuklarına oynamak bir sanatçı için müthiş bir şey, duygu tabii. Evet. Ve son yıllarda yukarı giden büyük bir de ivme var. O yüzden buradan bir kez daha şükranlarımızı iletiyorum sana, sanatseverlerimize.
Şimdi evet, siz bir baletsiniz. Biraz bale sanatından bahsedelim mi? Bale sanatı nasıl bir sanattır? Ne zaman başlamalı insan hayatında? Siz hangi dönemde başladınız?
Yani şimdi tabii ülkemizde bale sanatının yaygınlaşması, yayılması konusu birazcık daha farklı bir konu ama bale sanatı zaten 14. Louis döneminde, Güneş Kral döneminde çeşitli saray içindeki çeşitli hareket dizinlerinin farklı kombinasyonlarda bir saray dansı şeklinde ortaya çıkmasıyla başlıyor. Daha sonra halk kitlelerine ulaşması Commedia dell'arte dediğimiz İtalyan toplulukların çeşitli böyle arenalarda yani şehrin, halkın buluştuğu noktalarda bu sanat dalını birleştirmesiyle bu Commedia dell'arte toplulukları bu hareket dizilerini halka yaymaya başlıyor. Daha sonra Jean-Jacques Noël isimli bizim 29 Nisan diye Dünya Dans Günü olarak adlandırdığımız tüm dünyada kutlanan aslında gün Noël'in doğum günü. Noël bu sistemi bir anayasal sistemi yani bir hareket dizinleri bu kombinasyonları bir anayasa sistemine oturtuyor ve klasik balenin ilk doğum şeyi başlıyor, günleri başlıyor. Daha sonra tabii romantik dönemle beyaz baleler o Kuğu Gölü, Fındık Kıran, Uyuyan Güzel, Jizel gibi romantik akımın yani fütüristik böyle doğaüstü olayların çeşitli bu bale adımlarıyla dekor da girerek, kostümle girerek ve daha sonra bir bale pointi dediğimiz parmak ucuna yükselme dönemi ilk Taglioni isimli bir İtalyan balerinin parmak ucuna kalkmasıyla iş daha da böyle doğaüstü duruma doğru gidiyor. Tabii teknikler ilerliyor, stiller ve ekoller oluşuyor. Dönem içerisinde Rusya ve Fransa bu dönemde çok ağır basıyor. Kendi ekollerini oluşturuyorlar. Ve bu tüm dünyaya yavaş yavaş nüfuz ediyor. Tabii asıl amaç içinde birçok sanat disiplinini barındıran bir sanat dalı bu. Evet. Söz yok.
Evet.
Hareket var.
Müzik var.
Müzik var. Tamam. Dekor var.
Dekor var.
Kostüm var.
Işık var.
Işık var. Ama
makyaj var.
Bir arada da zorunlu bir hareket serisi var. Evet. Denge, güç, zarafet, tek parmağın ucunda çeşitli hareketleri yapmaya çalışan bir bale sanatçısı ya da bir erkek dansçının alıp da onunla beraber bir düet, yani padüdü diyoruz. Bu arada terimlerin hepsi Fransızcadır. Fransızca olmasının sebebi Nover'dan dolayı. Tüm dünyada tıp gibi nasıl Latince konuşuluyorsa müzikte İtalyanca, balede de Fransızca kullanılır.
Tamam.
Bu da tüm dünyada hepimiz aynı dili konuştuğumuza delalet. O yüzden evrensel bir sanat dalıdır. Bugün güzel. Biz Japonya'ya da gitsek, Fransa'ya da gitsek, Amerika'da gitsek, salonun içine girdiğimizde tüm bale sanatçıları aynı dili konuşur. Hepimiz birbirimizi anlarız. Bu yüzden de bu evrenselliği sahne üzerinde yüzyıllar beri devam etmesinin sebebi de bestecilerin ve konu yazarlarının, yani libretistlerin bu konuyu, artık bu sanat şölenini daha keyifli hale, güncel hale getirmesiyle başlıyor. İşte barok dönem geliyor, arkasından klasik dönem, arkasından işte 20. yüzyıl müzikleri falan derken müzikaller. Ve bunların içinde hep dans var. Aslında dans, bale demeyeyim de dans biliyorsunuz sözlü olmadı. Yani konuş, dilden önce dans var. Yani biz şaman kültürüne bakın, ilk topluma bakın. Ağıtımız, asker uğurlamamız, işte doğumumuz, cenazemiz, her şey dansla anlatılıyor. Bugün biz mesela Göbekli Tepe'ye de gittiğinizde, fresklerde, Eskişehir'de hep böyle bir motif, bir hareket ve dizinler görürsünüz. O yüzden Türk halkı da dansa çok yatkın. Gelelim Türkiye'ye. Dönem içerisinde Osmanlı'da aslında çok enteresan da bir dönem var. Osmanlı padişahları müziğe çok ilgili. Batı müziğine özellikle. Ben bu konuyla ilgili bir bale yaptım. Sultan 5. Murat'ın hayatını orijinal kendi besteleriyle baleyle anlattım. Ve bunun için Abdülmecid, Abdülhamit ve 5. Murat, Sultan 5. Murat, bunların kızları, sultanlar, bunların gerçek ciddi batı formatında müzikleri var. Biz bunları alıp derleyip...
Bunu ne kadar sürede hazırlayabildiniz?
Yaklaşık 2,5 yıl sadece bunun tasarımı sürdü ve kronolojik bir şekilde de 5. Murat'ın hayatını kendi kızlarının bestesi, ona ithaf edilen besteler, kendi bestesi gibi özel şeylerle, araştırmalarla bale olarak sahneye koyduk ve torununun torunu Osman Osmanoğlu da premier dedi. Kenize Murat keza kızlarından falan, böyle çok enteresan da bir şey.
Kaç dakikalık bir gösteri?
İki perde, yaklaşık 110 dakikalık bir gösteriydi. Çırağan Sarayı'nda kapalı bulunduğu, müştemelatta o kapalı olduğu sarayında orijinal yerinde dans ettik lansmanına da. Böyle bir şey yaptık. Şimdi Osmanlı'da bu kültür var. Evet. Osmanlı'da yanan bir Dolmabahçe Saray Tiyatrosu var. Bugün olmayan yerinde. Bu saray tiyatroları Avrupa'da ne oynanıyorsa dönemin padişahları getirip ikinci temsilini İstanbul'da yaptırıyor. Bunun içine operalar, operetler ve baleler var. Bununla ilgili mesela dönemin Konstantinopol gazetesinde çıkan küpürlerden görüyoruz biz bunları. Orada dans edilen mesela Diana Aktion diye bir bale yapılıyor o Dolmabahçe Saray Tiyatrosu'nda. Bu daha sonra yavaş yavaş halka Arzumonova isimli bir Rus asıllı bir Türk.
Azeri.
Evet, bir bale okulu açılıyor Yeşilköy'de. Bu Yeşilköy bale okulu aslında bu işin başlangıcı olmuş oluyor.
Sonra madam gelip.
Bu sonra daha sonra konservatuvarın temelleri atılıyor. Ve Damnette Valiva. Bugün İngiliz Kraliyet Balesi'nin kurucusu, Zelanda Balesi'nin kurucusu. Aynı zamanda Türk Balesi'nin anası. Damnette Valiva geliyor, Türk Balesi'nin kuruluşunu gerçekleştiriyor.
Yıl
1948.
48.
Ve aynı zamanda Karl Ebert'in de müdürlüğünde ve başkanlığında da konservatuvarın temeli atılıyor aynı zamanda. Ve konservatuvarla birleşiyoruz.
Evet, Muziki Muallim Mektebi
devlet konservatuvarına bürünüyor. Bale başlıyor.
Evet.
Bale başlıyor. Anadolu'da müthiş bir atılım yapılıyor. O zaman köy enstitüleri falan var. Madam Anadolu'ya yetenek avına çıkıyor. Ve bugün bizim yapmak istediğimiz misyon işte.
Çok güzel.
Genel müdürlüğümüz süresince Avrupa'da nasıl herkes bu sanat dallarına ulaşabiliyorsa bizde de Anadolu'dan taramayla konservatuarlara öğrenciler geliyor.
Ve hayran kalmış değil mi? Yani Türk gençliğinin, Türk çocuğunun dansa bu kadar yetenekli olması nasıl olur?
Folklorumuz,
folklordan geliyor.
Biz hepimiz halk dansları. Yani ben halk dansları orijinim çok kuvvetlidir. Çok uzun yıllar oynadım. Çünkü bizim konservatuvarda ana derstir halk dansları.
Evet.
Bir bale sanatçısı muhakkak halk dansları dersi de okur. Çünkü öz milli, kendi kültürümüzü barındıracak hareket dizinleri de bedenimizde yaşatırız.
O araştırma süreci içerisinde acaba o da halk dansları temelinden ilerleyerek mi
kesinlikle
seçti ve i̇lk sonra baleye yükseltti
ilk
onu?
Balesi Çeşmebaşı Ferit Düzü'nün bestesiyle.
Evet, Türk.
Sebep Karagöz Acıvat içerisinde bir Türk düğünü. Çeşmebaşı'nda karşılaşan bir genç çiftin aslında bir düğün hikayesi. Ama nasıl düğün? Otantik, eski usul ve ananelere göre olan bir düğünü bir baleyle anlatıyor. Damnette Valiva kendi koreografisiyle. Tabii Türk balesi kuruyor, büyüyor. Abilerimiz, bugün bizim kıymet verdiğimiz büyüklerimiz çok önemli, bize bir bayrak emanet ettiler. Hmm. Türk balesi çok büyük başarılara ulaştı bu yıllar çerçevesinde. Bugün uluslararası alanda birçok sanatçı şu anda, Türk sanatçımız dünyanın birçok yerinde dans ediyor. Hmm. Zaten Türk devlet balesi de kendini rüştünü ispat etmiş bir şekilde dünyada sahnede çıkmadığı ülke kalmamıştır herhalde bu döneme kadar. Çok önemli ve kuvvetli bir misyonu da bale sanatında devam ettiriyoruz. Bu arada tabii kurslar, velilerin ya da işte çocuğum güzel yürüsün diye de başlayan bale kursları. İşte balenin aslında insanın bedenine verdiği terbiye, evet, içinde hem müzik var, hem esneklik var, hem zarafet var. Özellikle kız çocukların ilgisi falan derken bale sanatı yıllar içinde gerçekten de çok büyük bir ivme ve başarı kazandı.
Ama bence hani o çok doğru bir şeydi. Volkan'ın söylediği. İlle balerin olmak zorunda değilsiniz. Ama o eğitimi çocuğunuza vermek, yani o zarafeti, o postürün, duruşunun ne kadar kıymetli. Çünkü yani bir insana baktığınız zaman nasıl yürüdüğü, nasıl hareket, nasıl oturduğu, bunların tümü çok değerli. Bunu herhalde bale eğitimiyle sağlayabilir veliler, değil
evet
mi?
Evet efendim. Şöyle
her çocuk uygun mu?
Her çocuk uygun mu? Her çocuk uygun olmasa dahi.
Olmasa dahi.
Balenin verdiği olmasın. Disiplin. Evet. Disiplin. Bakın bizim işimizin ana merkezi disiplindir. Hı hı. Çok ciddi, acımasız da bir hayat şeyimiz var bizim konservatuvarda.
Biraz anlatabilir misin Volkan?
Tabii. Yani 11 yıl eğitim. Bakın tıp evet. bugün bu kadar bizim gibi. Yani bir sanatçılık kadar evet. eğitim alması çok zor. Hı hı. Bale dünyada en zor seçilen meslek dalları içerisinde Time dergisinin araştırması bu. Maden içiliğinden sonra geliyor. Çünkü beden çok ciddi anlamda zorluyoruz bedenimizi. 11 yıl. Konservatuvar eğitimi alıyoruz. Evet. İlkokuldan biz ne olacağımızı bilerek bugün bir üniversite evet. mezunu olmaya çalışan kişi Hı-hı. kararını lise 12. sınıfta veriyor. Ama Hı-hı. biz diyoruz Hı-hı. ki 4. sınıftayken de sen bale sanatçısı olacaksın Hı-hı. diye başlatıyoruz okula ve öyle de mezun ediyoruz üniversite son sınıfa kadar.
Tamam.
Bu tabii çok uzun meşakkatli Hı-hı. bir süreç. Tabii bu dönemde baktığımız parametreler var. Birincisi bedensel. Biraz önce Yasemin'in bahsettiği gibi olmazsa olmazlarımız var. Hı-hı. Esneklik, Hı-hı. anatomik özellikler, müzik kulağı gibi. Hı-hı. Yani bu işi profesyonel yapacak. Yani sahne üzerinde, çünkü bizim işimiz hata götürmüyor. Neden? Seyircinin karşısında düşme riskimiz. Seyircinin karşısında bir sürü olumsuzluklarla. Tabii her şey olabilir. Biz mükemmel olmak zorundayız. Yani o saniyede, o müzikte, o notada, o hareketin verdiği o mükemmel yakalanacak anı yakalamak zorundayız. O yüzden her şey eksiksiz olmak zorunda. Hı hı. Dengeniz, estetiğiniz, bütün koordinasyonunuz, konsantreniz gibi.
Peki Volkan bir şey soracağım. Bu hani ilkokul 4. sınıftan sonra girdikleri konservatuvar sınavında değil mi? Orada belli oluyor
tabii
değil
efendim,
mi? Tamam,
tabii
efendim.
İlkokul 4'ten sonra
tamam.
başlıyoruz.
Yani tüm bunların az evvel söylemiş olduğunuz o kriterler var ya, işte duyması, işte şöyle
vücut
olması,
desteklerimiz, böyle anatomi yapımız.
Bunların tümünü ilkokul 4'ü bitirmiş bir çocukta nokta atışı yapmak ve onun sen artık balerin olacaksın, balet olacaksın demek çok kolay bir şey mi?
Çok zor bir şey.
Yani bunun bir enstrümanda da var. Evet, burada fire olabilir mi?
Şöyle.
Yok
tabii.
Değilmiş, yanıldık biz, bundan çıkmaz.
Fire az oluyor. Neden? Çünkü mesela anatomik yapı artık şey ilerlediği için teknoloji, doktorlar eşliğinde parametre bakılarak yapılıyor. Hmm. Daha sonra artık kişinin karakteristik özelliği, yani çalışkanlığı ve bu işe olan birazcık da Allah vergisi dediğimiz bir yetenek. Hı hı. Bu da zaman içinde öğrenci kendini gösteriyor. Zaten ne o zaman devreye giriyor? Baş dansçı, solist dansçı, grup dansçısı gibi kendi içimizde de bölünmeler. Mesela işte ben uzun yıllar baş dansçı olarak yer aldım.
Tamam.
Bu nereden? İşte yeteneğiniz, disiplininiz, teknik kapasiteyi kaldırabilmeniz, bu işi hı hı. öğrenme durumunuz ve hareketleri eksiksiz yapabilme kabiliyetiniz sizi bir çıta yukarı çıkartıyor. Yani tamam. bale biliyorsunuz sadece herkes aynı işi yapmıyor ki. Yeri bir gün Spartaküs oluyorum. Bir gün Budola'da Prens Michigan. Bir gün bir haremde padişah. Bir gün Kuğu Gölü'nde bir şey oluyorsunuz. Bu da işte rollerin gereksinimi gibi. Aynı bir sinema filmi gibi. Aynı bir tiyatro filmi gibi.
Tamam.
Şey, tiyatro eseri gibi. O yüzden biz de burada nerede ayrılırız? İşte senelerin getirdiği bu 11 yıldaki şey kendi kulvarlarımızı belli ediyor. Yeteneğimiz, çalışmamız, azmimiz gibi çeşitli detaylar.
Peki bu hani ta balenin kuruluşundan bahsettik. Kimi ekoller var. Şimdi bizim izlemiş olduğumuz baleler, temsillerde bu ekolleri birebir devam ettiriyor muyuz? Yoksa modernleşmeyle birlikte, ya yani şu oyun oyun tamamen bu ekolün eseridir ama burada daha modern bir görüntü var. Ya da biz bunları sentezleyip mi ortaya koyuyoruz?
Bence Yasemin'den başlasın. Fransız... Yasemin çok iyi bir seyirci ve iyi bir şey her zaman.
Nasıldır Yasemin? Fransız ekolü mü, İngiliz ekolü mü? Önce aslında
Rus ekolü de var.
Rus ekolü Amerika'da var ama İngiliz ekolüyle başladığı için biraz onun etkisinde kalmış. Ama Fransız ekolü de hakim diye düşünüyorum ben. Çünkü çok fazla yurt dışına giden sanatçınız var. Eğitim görüyor genç yıllarında, konservatuar dönemlerinde. Sanki harmanlamış İngiliz ekolüyle beraber Fransız ekolünü Türk balesi diye düşünüyorum ben. Rus ekolü bambaşka bir boyut. Çünkü Rus ekolündeki bale hakikaten... Yani Türk balesi çok ilerledi evet ama Rus balesi, şimdi yanınızda bir şey söylemeyeyim ama gerçekten çok bambaşka. Fransız ekolünden çok daha
500
farklı.
500 yıldır olan bir kültürden bahsediyorsunuz. Evet. Biz yeni doğmuş Türkiye Cumhuriyeti'nde farklı bir alana dediğimiz gibi yan yana rakam matematiksel koyduğumuz zaman zaten gerçekler ortaya çıkıyor. Fakat bizde şöyle bir ayrıntı var. Biz aslında kaliteli olan her şeyi uygulayabilecek bir altyapıdayız. Biz buraya devlet opera balelerine dünya sahnelerinde oynanan repertuardan ilgili iyi koreografları almak, çekmek. Biz çünkü ya ben bugün nereden baksanız yani çok ciddi koreografların eserlerinde dans ettim. Yani işte Stuttgart Balenin, Royal Balenin, Fransız Grand Opera Paris'in, İtalya'daki bale direktörlerinin eserlerini dans ettik. Bunların her türlü stilini vücudumuzdan geçirdik. Ama ana eğitimimiz belli bir döneme kadar İngiliz ekolünde gelişmiş durumda. Daha sonra bir Rusya'ya yakınlaşma ve Rus ekolünün çok ciddi bizde bir etkisi var. Daha sonra biz bir stilize edilmiş durumdayız aslında. Rus ekolünden parçalar var bizde. İngiliz ekolünden parçalar var.
Buyurun.
Ve aynı zamanda modern dans topluluğu isimli. Yani çağdaş dans akımını yakalayacak da ivmeyi 90'larda yakalıyoruz ve modern dans topluluğu kuruluyor. Ve böylelikle yani bugün dünyada yarışır bir modern dans topluluğu altyapımız var. Daha yeni, bundan 2 ay önce Macaristan'da, Budapeşte'de de İstanbul Modern Dans Topluluğumuz, çok MDT güzel. İstanbul muhteşem iki temsili imza attılar ve Avrupalılar ağzı açıkta kaldı. Ve yerli koreograflarımızın eserleriyle bu arada. Yani biz kendi milli, kendi sanat adamlarımızı, sahne insanlarımızı da yetiştiriyoruz. Nasıl? Bir Türk beşleri var. Türk müziğinde Saygunlar, Aksesler, Erkinler. Bizde de işte Türk koreograflar, Boytun Turfandalar, Sait Sökmenler, Mehmet Balkanlar gibi, biz de bunlara birer namzet, bu şeyin yolcuları olarak, biz de bu bayrak taşıyıcılar olarak biz de kendi stilimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu ne demek oluyor? Bu artık bu dönemde, bu yüzyılda herkes bence kendini bir karma şeklinde artık gidin mesela Rus balesinde bile artık bir Japon'a rastlarsınız. Ya Fransız Grand Opera Paris'te de rastlarsınız. New York City Ballet'te de rastlarsınız. Artık nationality, yani bir şey de dünya karmasına oluşmuş durumda. Biz yeteneğe, kaliteye ve artık şeye bakıyoruz. Vizyona bakıyoruz.
Evrensel
dil olduğu için.
Peki işte bir izleyici nasıl anlar, der ki işte bu balede, bu temsilde daha çok işte İngiliz ekolü var baskın ya da Fransız ekolü.
Yani, sık izlemesi lazım.
Evet. Yani şuna görmesi de lazım.
Yani en bakın artık internet
özellikleri nelerdir?
Çünkü şöyle, Rus ekolünde hareket dizinleri birazcık daha sert olarak adlandırılıyor. Biraz hani dili anlatışılır bir dil kullanmaya çalışacağım. Fransızlar biraz daha çabuk, küçük ayak hareketleriyle daha ardı ardına, daha birbirine bağlı ama hızlı hareket ederler.
Tamam.
Rus ekolünde daha belirgin hareketler, daha yavaş, daha ağır, daha sert olabilir bazı zamanlarda ama görselliği izlemesi daha böyle bütüncül bir yaklaşım diyeyim. Fransızlarda daha sade, tek tek farklı nüanslar görebilirsiniz
İngiliz
sahnede.
İngiliz söylemediniz.
İngilizler kendileri bambaşka bir bakış açısıyla bakıyorlar. İkisinin karması olarak görüyorum İngilizleri.
İkisinin
karması. Tamam. Bir de Balanchine'in Amerika'ya gitmesiyle, Balanchine'in Rus asıllı Amerikan vatandaşı, çok ünlü bir bale insanıdır. Balanchine de Amerika'da çok başka bir ekol oturttu. Temeli Rus olan fakat daha jazzy, daha caz adımların içinde bulunduğu, daha cazla ve street dance, yani oranın, o bölgenin harmanladığı bir stille şu anda Amerika'da birçok eser sahneleniyor.
Zaten İngiltere'de de geç kurulmuş bale. Yani bale altyapısı Kraliyet Balesi'ni madam oldukça geç bir zamanda.
Orada da çeşitli oturtmuş. Küçük gruplar var, birleşiyor ve Royal ismini veriyor. Yani kraliyet adı altına alıyorlar. Küçük küçük Saddle Wells gibi böyle ufak ufak şeyler var. Kampanyalar, gruplar var. Sonra birleşiyorlar. Bizde de bizde bakınız şöyle, dünyada da bizde 6 kampanyamız var bizim de. Mesela şöyle idare şekli olarak diyorum. Rusya'da Moskova tiyatrosudur. Bolşoy tiyatrosudur. Mariinsky tiyatrosudur. Bir intendantı vardır ve arkasında birimi vardır. Yani operası, balesi, orkestrası. Mariinsky de öyle idaredir. Bizde bir genel müdürlük, 6 tane de müdürlük var. Yani şey olarak da, yapısal olarak da biz son derece büyük bir teşekkülüz. Büyük bir sanat teşekkülüyüz. Avrupa'da da. Türkiye olarak.
Şimdi az evvel cümleleriniz içerisinde bir şey söylediniz. O tıpkı bizim de şu anda yapmak istediğimiz gibi. Hatırladınız mı onu? Anadolu'dan yeteneklerin seçilmesi.
Harika Çocuklar Yasası'nın devreye sokulması ile ilgili çok gündemde, bakanlığımız çok önemli bir gündemi. Genel müdürümüz de zaten göreve geldikten sonra ilk söylemleri konservatuarlarla ilgili, özellikle konservatuarlara yatılı okulların açılması, oradaki eğitim programlarının desteklenmesi. Çünkü yatılı okul şunu gerektiriyor. Anadolu'dan aldığınız bir öğrenciyi, genci, küçük çocuğu yatılı okulda 11 sene misafir edebiliyorsunuz. Yani hiç imkan, şu anda mesela biz Çorum'dan birini seçsek burada okuması, yaşaması imkansız. Fakat bir yatılı okulda, ki bu keza bizim içimizde son derece çok fazla. Şimdi isimlerini saysam, gerçekten Anadolu'lu mu, oralı mı, buralı mı diyeceğiniz çok ünlü sanatçılar var aramızda. O yüzden bu okul yatılı durumunun açılması, pozisyonun açılması bize genç yeteneklere daha fazla gitmemizi sağlayacak, bulmamızı sağlayacak. Bir de biz misyon olarak, genel müdürlük olarak bu yapıya, konservatuarlarımıza bugün başvuru 300 ise onun yanına bir sıfır daha koyabilmek amacımız. Yani Anadolu'dan keşfedip yönlendirmek. Gideceğimiz bölgelerde mesela İstanbul Müdürlüğümüz Balıkesir'e bir turne gerçekleştiriyor. Orada gidiyor bir okulla, bir sivil toplum kuruluşuyla birleşiyor. Oradaki yetenekleri tarıyor. Çok müzik güzel. Kulağı gelişmiş, iyi, absolüt dediğimiz tipteki öğrencileri alıyor, yönlendiriyor. Onlara hamilik yapıyor gibi önemli bir misyon hareketine başladık. Bunu da inşallah önümüzdeki dönemde çok fazla derecede geliştirmeyi planlıyoruz. Ve bunu gerçekten de o rakamların yanına birer sıfır koyulmuş. Artık arasından gerçekten mükemmel sanatçı adaylarının tespit edileceği bir sisteme doğru kaydırmaya çalışacağız.
Peki Devlet Opera Balesi'nin, hatırladığım kadarıyla işte Antik Tiyatro'da sizin gösteriniz oluyor. Tabii. Sonrasında Bodrum'da oluyor. Ulusal ve uluslararası platformlarda böyle artık klasikleşmiş zamanlarda bizim her yıl şunumuz vardır dediğiniz etkinliklerinizden bahsedebilir misiniz?
Yasemin Hanım da bize destek olabilir.
Olmaz mı? Konserler zaten başlıcaları. Tabii ki her festival sene değişiyor dediğiniz. Aslında festivallerde. Yani Aspendos olsun, Bodrum olsun, her sene farklı bir eserle çıkıyor Devlet Opera Balesi. Bu konuda da aslında çok da iyi bir şey yapıyor. Çünkü bale ve opera festivallerini takip eden izleyici çok dikkatli. Zaten ve aynı şeyi de görmek istemiyor.
Değil, eserlerden değildi. Ben sadece şu tarihlerde şuradayızdır, bu tarihlerde
bizim
buradayızdır.
Bizim mitlerimiz var.
İşte bunu soruyorum
bizim ben. Bizim mitlerimiz şu. İstanbul Opera Festivalimiz Opera Bale Festivali olarak İstanbul'da mutlaka sanatseverlerle buluşur her yıl.
Her yıl.
Bodrum Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali
Ağustos
özellikle.
Ayı Ağustos'ta.
Bodrum'da, Ağustos'ta Bodrum'da bale izlenir.
İstanbul ne zaman?
İstanbul Haziran'da. Efes'te, Temmuz ayında Efes'te o antik tiyatroda bir opera bale festivalimiz izlenir. Aspendos Eylül ayında Aspendos Opera Bale Festivalimiz. Anadolu'da da Trabzon'da opera bale günleri, Eskişehir'de ve Gaziantep'te de her yıl opera bale festivali. Bunlar bizim daimi her yıl genel müdürlüğümüzle organize ettiğimiz festivallerimiz. Aynı zamanda bakanlığımız her sene şimdi çıtayı yükselterek bu sene 16 tane kültür yolu festivali kapsamında çok ciddi artık bir akım başlatıldı ve gerçekten de tuneler. Türkiye'nin her tarafı, her hattına gidiyoruz. Bu sene 16 kültür yolu festivalimizi Sayın Bakanımız açıklayacak. Böylelikle kendi festivallerimiz yanı sıra Anadolu'da, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da, Ege'de her yere ulaşmış oluyoruz. Biz de genel müdürümüz olarak eserlerimizi izleyemeyecek seyirciye de ulaştırmış oluyoruz böylelikle. Hı hı.
Tam da bunu sormuştum ben de. Yani böyle klasikleşmiş mitlerimiz var dedi ya Volkan Ersoy. Bir saray sanatından bahsediyoruz. O saray sanatının halka inmesi. Siz örneğin işte Erzurum'a gittiğinizde aldığınız tepki nedir? Ya da işte Trabzon'a gittiğinizde gördüğünüz ilgi nedir? Bunları da çok merak ettim.
Biz şimdi bu sanat dalının kendisini gösterirken kendi içimizden hikayeleri de ortaya koyuyoruz. Mesela diyoruz ki Arda Boyları diye bir eserde Trakya'da. Kendi içimizden konuları, hikayeleri, yerli bestecilerimizin müthiş ürünleri var.
Giderken farklı o zaman.
Tabii yani gittiğimiz yer hem kendi sanat dalımızı bir kuğu gölünü de izlemeli. Trabzonlu bir sanatsever. Ama kendinden bir Karadeniz Rapsodisi'ni de duymalı.
Çok değerli.
Çok sesli bir müzikle. Evet. Aynı zamanda bir kuğu gölünü de izlemeli. Hı-hı. Yani biz bunun hedefi peşinde koşan bir kurumuz. Hı-hı. Ve bununla ilgili olarak yerli milli eserlere de o yüzden çok dikkat çekecek bir şekilde yer vermeye çalışıyoruz. Evet. Ben de bir koreograf, bir sanatçı olarak mutlaka bir yerli eser, repertuarımızda yer alacak bir eser hep tasarlamaya, düşünmeye, kendimi o konuda yönlendirmeye çalışıyorum.
Evet. Aslında bugün çok fazla saray sanatı gibi değil.
Değil
yani
artık.
Modernleşti, farklı bir şeye evrildi. Ben şuna da dikkat çekmek istiyorum opera bale konuşurken. Aslında Osmanlı 17. yüzyıl sonrasında güçlendiği dönemde Avrupa'yı çok fazla etkilemiş ve bu eserlere çok fazla yansımış. İşte Mozart, Vivaldi,
Beyazıtlar, Saraydan Kız Kaçırmalar, İkinci Mehmetler.
Değil mi? Ya İkinci Mehmetler ki AKM'de daha geçen haftalarda yapıldı. İkinci Murat yani İkinci Mehmet operası müthiş etki gördü. Yani tarihçi İlber Ortaylı Hoca köşesine yazdı. Türk operası geri dönülemez noktada dedi. Ya bu çok kıymetli bir şey. Yani. Çok kıymetli bir yorum. O yüzden sanki Batı'nın eserini biz bugün kendi vizyonumuz ve kendi normlarımızla oynuyoruz artık.
Evet, çok teşekkür ediyoruz biz her ikinize de. Evet. Volkan Ersoy Devlet Opera Balesi Genel Müdür Yardımcısı Balet ve Koreograf. Çok kıymetliydi sözleriniz bizim
ben
için.
Bale
sanatını bir kez daha yakinen sizden dinlemiş olduk. Ve sevgili Yasemin Kalyoncuoğlu Anadolu Ajansı muhabiri ayaklarınıza sağlık.
Çok teşekkürler
katkılarınız için. Yavuz Sofya Sokağı'nda sizlere veda ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Didem Güner'e Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Tolga Kökten'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yol boyu benimle yürüdüğünüz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.